Ayrım 2.
Bizim mahallemiz bir göçmen mahallesiydi. Kırım'dan, Dobruca'dan, Tuna kıyılarından, zaman zaman harpler, toptan öldürmeler içinde kopup gelen göçmen sellerinin artıkları, 150-200 yıldan beri hemen daima yenilen ordular, daima gerileyen sınırlarla beraber adım adım çekilerek buralara kadar sürülmüşlerdi. Bir zaman bir imparatorluğun, o geniş Osmanlı Devleti'nin baş şehri olan Edirne, şimdi artık bir sınır kalesiydi. Şehrin kenarını çeviren bağlık tepelerde yer yer tabyalar, istihkamlar sıralanıyordu. Eski imparatorluğun yeni sınırları şehrin kuzey ufkunda görülen alçak dağlar üzerinde doğudan batıya uzanıp gidiyordu. Oysa ki Edirne bir devlete başkent olduğu zamanlar buralarda oturup dünyanın yarısına, Almanya'dan İran içine, Hint denizine, Podolya'dan Ukrayna'dan Habeşistan'a kadar hükmetmiş olan padişahların saray harabeleri, bizim kenar mahallemizin hemen karşısında şimdi kurumaya yüz tutmuş bir nehrin iki kolu ile kucakladığı yeşillik kenarında yatıyordu. Bizim göçmen mahallemizin her biri bir başka yerden göçüp gelen, her ailesinin konup göçtüğü yerlere ait ayrı bir hikayesi vardı. Sınırların ötesinden sızan yeni göçmenlerle mahallenin halkı gün geçtikçe artardı. Bu yeni gelenler yuvalarını, topraklarını doğdukları yerlerde bıraktıktan sonra zahire, kap, kaçak, yorgan, döşek namına ne alabilirlerse iri öküzlerin çektiği ağır arabalara atarlar, yollara dökülürlerdi. Kadınlarla çocuklar bu yüklerin üstüne bindirilirdi. Bu perişan kafileler eski istila ordularının Balkanlarda, Tuna'da ve daha ötede yerleşip köy, şehir, kale kuran eski fatihlerin geri dönen çocukları, kalıntılarıydı. Şahin atlar üstünde Avrupa'ya giden ataların bu çocukları şimdi her tarafından torbalar, bakraçlar sarkan bu gıcırtılı arabalarla yüzyıllarca süren bir egemenliğin ellerinde kalan bu hazin artıklarını geriye doğru taşıyorlardı. Zaten yakın olan sınırlardan bu yana geçmekle göçmen kafilelerinin kenar mahallemizi çeviren çayırlığa çökmeleri bir olurdu. O çayırlar ki vaktiyle bu dönenlerin dedelerinin uzak ülkelere, Balkanlara, Tuna'ya ve daha ötelere yayılmak için yola çıkarken toplandıkları, saflarını düzdükleri, geçitlerini gösterdikleri meydanlardı. Kenar mahallemizin sokaklarında zaman zaman ''Çocuklar, muhacirler, göçmenler gelmiş'' diye sesler dolaşırdı. Mahallenin çocukları hep birden çayırlığa koşardık. Bu çayırlık belki 100, belki 150 yıldan beri göçmenler için bir konak yeri olmuştu. Burada arabalar halka halka dizilirdi. Öküzler, mandalar bunların etrafına çökerlerdi. Uçları araba kanatlarına tutturulmuş kilimlerden, çarşaflardan odacıklar kurulurdu. Yataklar serilirdi. Ateşlerde tencereler kaynardı. Yeni gelen göçmenlerin çocuklarıyla bizim kenar mahallenin küçükleri arasında hemen arkadaşlık başlardı. Çünkü yeni gelenlerin söyledikleri kasaba, köy isimlerini biz daha önce işitmiş olurduk. Aramızda onlarla hemşeri, komşu çıkanlar da bulunurdu. Çünkü bizim de ailelerimiz vaktiyle oralardan kopmuştu. Onların geçtiği yollardan geçmişti. Şimdi onların konakladıkları bu çayırda konaklamışlardı. Yeni gelen göçmenlerin hemen ertesi gün kimisi hükümete başvurur, kimisi hanlarda, kahvelerde, eski gelen hemşerilerinin dağıldıkları, yerleştikleri köyleri, kasabaları soruştururlardı. Ondan sonra kafilenin çözülüşü başlardı. Bir kısmı yakın yerlere dağılırdı. Bir kısmı yeniden yollara dökülürlerdi. Arta kalanlar kenar mahallenin bir ucuna yerleşerek mahalleyi genişletirlerdi. Bu yerleşme için kırlardan Karaçalı, Böğürtlen yahut Güvem Dikeni, bataklıklardan saz demetleri taşınırdı. Sonra etrafı çitle çevrilen bir avlunun ortasına üstü sazla örtülü küçük bir kerpiç yahut çit kulübe yaparlardı. Böylelikle daha birkaç gün geçmeden mahallede yeni bir baca tüterdi. Onun da dumanı mahallenin dumanlarına karışırdı. O evin de çocukları mahalle çocuklarının aralarına katılırlardı. Ben de bir göçmen çocuğuydum. Bu göçün hikayesi Tuna kıyılarında başlar, bu kenar mahallede biterdi. Hikaye oldukça basitti. Fakat işin üzerinden o zaman 30 yıl kadar geçtiği halde babamın gönlünde bu anılar hala tazeliğini muhafaza ederlerdi. O tarihten 30 yıl kadar önce 1877'de Ruslar Tuna'yı geçince Deli Orman da sarsılmıştı. Biz Deli Orman'danmışız. Babam kalabalık bir ailenin çocuğuymuş. Bu aile gece kapılar kapanınca etrafı çevrilmiş bir küçük kaleye dönen bir çiftlikte yaşıyormuş. Evler, ahırlar, samanlıklar büyük bir avlunun etrafına diziliymiş. Köpekler gece çiftliği beklerlermiş. Sabahın alacakaranlığında hayat başlarmış. Avlunun içi öküzler, inekler, kazlar, davarlarla dolarmış. Ona göre de geniş topraklarımız varmış. Fakat Tuna'da harp patlayıp da Tuna'yı aşan Kazaklar bu toprakların sınırlarında gözükünce bu çiftlikle boşalmış. Kazakların atları göçmenlerin öküz arabalarından daha çevikmiş. Bir gün kaçan kafile baskına uğramış ve parçalanmış. Benim çocukluğumdaki gibi buralara kadar ulaşabilen göçmenler, kenar mahallemizin yanında arabalarını çözdükleri zaman, babamın 40 kişi yaşayan ailesinden, arabadaki ihtiyar anasından başka yanında kimse kalmamış. Kaybolanların izleri, akıbetleri hiçbir zaman belli olmamış. Anamın göç hikayesi biraz daha kısaydı. Onun babaları Batı Trakya'nın Bulgaristan'a kalan dağlık bölgesinde bir köyde yaşıyorlarmış. Oraları elimizden çıkınca bölgenin bütün Türkleri gibi onlar da yavaş yavaş yurtlarını bırakmışlar. Sonraları çeşitli akrabalık bağları ile bağlandığımız ailelerin de hikayeleri bizimkilere karıştı. Örneğin bu ailelerden biri Bulgaristan'ı ikiye ayıran Balkanların bir geçidinde yaşıyormuş. Tuna'yı aşan Ruslar daha buraya gelmeden köyde yaşayan Bulgarlar isyan etmişler. Kilisede çanlar çalınmış, önceden ve gizlice hazırlanan teşkilat derhal meydana çıkmış. Neferler, çavuşlar, zabitler peyda olmuş. İsyancılar önce karakolu basmışlar, kuleye kendi bayraklarını çekmişler. Köyün yağması kolay olmuş, kadınlara dokunmamışlar ama ileri gelen insanları birer birer temizlemişler. Bu hikayeyi bize anlatan kadın akrabamız kendi babasının başı kesilirken zahmet çekmesin diye kürkünün yakasını nasıl kıvırarak kendini almaya gelen isyancılara teslim olduğunu anlatırdı. İsyancılar o arada çok insan temizlemişler. Fakat bir Türk askeri kolu köyü bir aralık kurtarınca arta kalanların göçü başlamış. Göç kolları hücumlar, baskınlarla sapa yollara dökülmüşler. Nihayet sağ kalanlar uzun maceralarından sonra bu mahallenin kenarına varmışlar. Kaldı ki kim bilir nerelerden ve ne zamanlardan beri akıp gelen bu kopup göçmenin bu sınır kenarına yerleşmekle sonu gelmiş sayılmıyordu. Burası sadece bir konak yeriydi. Yeni harpler, yenilgiler, yeni göçler olacaktı. Mahallede herkes bir gün olup buradan da göçüleceğine inanıyor, o günü bekliyordu. Hoca hanım denilen bir yaşlı kadın vardı ki bizim mahalleye başka bir mahalleden misafir gelirdi. Fakat gelince de her evde istediği kadar kalırdı. Onun mahallede bulunduğu zamanlar gece toplantıları daha kalabalık olurdu. O herkesi tanırdı, her şeyi bilirdi. Yarı sofu, yarı meczup, yarı derviş bir kadındı. Müslümanların evveli Şam, ahırı Şam derdi. Bu sözleri dinleyenler yakında Şam'a kadar göçüleceğine inanırlardı. Edirne, Sudan, İstanbul ateşten batacak derdi. Buna da herkes inanırdı. Hatta Osmanlı Devleti'nin sonunu da haber verirdi. İnneke hamidün mecid derdi. Bunu da şöyle yorumlardı. Bu devletin son padişahı Sultan Hamid olacak. Sonra bir mecid gelecek ama o artık padişah sayılmayacak. Bizim bu kenar mahallelerimizin yerinde şimdi hemen hemen yerler esmektedir. Harpler, göçler ve ihmaller sonunda boşalan ve enkazı yıkıcılar tarafından taşınan evlerimizle bahçelerimizin yerini şimdi baldıranlar, dikenler, sert, pis kokulu mürver ağaçları ve bir mezarlık ıssızlığı almıştır. Hoca hanımın şom ağzı ne vakittir kapanmıştır bilmiyorum. Ama memleketin batı sınırı Edirne'nin son evlerine kadar sokulduktan sonra şimdi oralarda baykuşlar kendilerine tüneyecek, istedikleri kadar harabe bulabilmektedirler. Edirne'yi her istikamette saran ve saatlerce süren bakımlı bağların yerine şimdi bir bozkır çıplaklığı örtmüştür. Mamur konakların yıkıntıları arasında davar sürüleri dolaşır. Vaktiyle uçtan uca uzanan kışlaların çökmüş damları altında dizi dizi kof pencere delikleri ruha korku verirler. Bu harabeler ortasına tüneyen insanların üstünde ise dünyanın en güzel kubbeleri ve en ince minareleri hazin bir çelişki içinde yükselirler. Mahallemizin fakir fakat daha iyisini aramayan sakin, düzenli bir hayatı vardı. Komşularımızın bir kısmı bağ bahçe işleriyle uğraşırlardı. Bir kısmı da şehrin akla gelebilecek bütün küçük işlerine dağılırlardı. Arabacılık köylerde, kırlarda kurulan pazarlarda gezgincilik yapanlar da vardı. Ama hepsinin görünüşleri ciddi, ağırbaşlıydı. Hepsi de şikayetsiz, gözü tok, Allah'tan gelen ve gelebilecek olan her şeye önceden boyun eğmiş, gönülleri rahat insanlar olarak birbirlerini sayarlardı. Gençler yaşlara saygı gösterirlerdi. Bizim mahallemize polis, jandarma hiçbir zaman gelmezdi. Benim yaşadığım ve hatırlayabildiğim yıllarda burada hiçbir polis vakası olmadı. Delikanlıların ufak tefek huysuzlukları gene mahalle içinde hallolunurdu. Mahallenin kerpiç duvarlar veya çitlerle çevrilmiş evleri Tunca Nehri'nin iki kolunu suladığı düz yeşillik çayırlara bakardı. Sonra bunlar bu eski saray çayırlarından şehir kenarlarından başlayarak şehrin içerilerine doğru kademe kademe yükselirdi. Bütün evler küçük bahçeler içinde kaybolduğu için bunların ağaçlar arasından yalnız kiremit veya saz örtülü damları görülürdü. Böylece her ev her tarafından çevrilmiş bir kale gibi kendi içinde yaşardı. Fakat bir bakışta sessiz ve hareketsiz görünen bu kenar mahallenin renkli canlı bir iç alemi, bir manevi hayatı vardı. Göç hatıralarından, harp veya komitacılık hikayelerinden başka, dilden dile aktarılan masallar veya kötü taş basması kitaplardan okunan hurafeler, rüya ve fal tabirleri, aşk ve kahramanlık destanları, nihayet biraz din, biraz tarikat havası. Bunlar herkesin ortak malı olan, herkesin iç aleminde derece derece yer alan manevi varlıklardı. Bu hayal, düşünce ve inanış sermayeleri mahallenin az çok duygulu her insanı gibi benim çocuk benliğimin de ilk örgüsünü dokudu. Denebilir ki bu manevi örgü benim iç benliğime mahallenin diğer çocuklarından daha çok damgasını vurdu. Çünkü bu kenar mahallenin en sık, en canlı toplantıları bizim evde olurdu. Bizden başka mahallenin hiçbir evinde bu taş basması kitapları okuyabilecek kimse yoktu. Babamın o kadar üstün, o kadar olgun vasıflarına rağmen hiç okuyup yazma bilmemesine karşılık, anam din, masal ve destan kitaplarını okur anlatabilirdi. Mahalle kızlarına, kadınlarına duaları öğretir, namaz surelerini belletirdi. İbadet, hatta zikir toplantıları yapardı. Evinin işlerinden ve ibadetlerden arttırabildiği vakitlerde paralı veya parasız bir takım dikişler dikerdi. Evimizin geçimine bir şeyler katmaya çalışırdı. Ne çok zayıf, ne çok toplu, orta boylu, yuvarlak ve sakin yüzlü bir görünüşü vardı. Gayretli, duygulu, imanlı kadındı. Herkes ona bir şeyler sorardı. Herkes ondan bir şeyler öğrenirdi. Bizim mahallenin biraz dış sınırlarında bile dikişi dikilecek kimsesiz kızlara, kederli teselliye veya imana muhtaç kadınlara hep Şaziye Hanım'a git derlerdi. Bunlar da bize gelirler ve galiba aradıklarını da bulurlardı. Biraz zaman geçip de anam bana da az çok okuma yazmayı öğretince yavaş yavaş ben de mahallenin aranılan, sayılan bir küçük insanı oldum. Bazen yazın akşam üzerleri bahçemizdeki büyük dut ağacının bir dalına çıkarak yüksek sesle Aşık Ömer, Aşık Garip divanları okurdum. Bazen de gece toplantılarında cenk kitaplarını, cin peri öykülerini yahut da destanları, aşk masallarını herkese dinletirdim. Bu cin peri öykülerinin en canlısı Bir Serencam'dı. Bu öykü yer üstünde değil, yer altında geçiyordu. Yer altında cinler, periler, devler yaşıyorlardı. Orada her şey sihirli ve tılsımlıydı. Cinler perilerle daima çarpışıyorlardı. Bunların sarayları, mağaraları, kaleleri, kentleri vardı. Attığımız süprüntüler onlarda altın veya gümüş para yerine geçerdi. Bunları her kim akşam karardıktan sonra dışarıya atarsa onlara vergi vermiş olurdu. Onlara karışmış sayılırdı. Ondan sonra cinlere, perilere karışanların evleri her akşam onlar tarafından sarılırdı. Onlar vergilerini beklerler, vermeyenlerin uykularına girerek haklarını isterlerdi. Öykü korkunç olduğu kadar saçmaydı fakat böyle hikayeler gecenin ilerlemiş saatlerinde küçük bir petrol lambasının zorlukla ışıklandırdığı, kapıları pencereleri sıkı sıkıya kapanmış basık bir odada ve hepsi de korkularından uyuşmuş kadınlara, çocuklara anlatılınca tesir başkalaşırdı. O zaman bu bir öykü olmaktan çıkardı. Devler, cinler, periler birbirine karışarak bahçeleri doldurur, camları, kapıları zıngırdatır gibi olurlardı. Neredeyse onların evleri basarak, odalara saldırarak hepimizi boğacaklarını sanırdık. Böyle olunca da öykünün bütün tabiat dışı olayları, yaratıkları, bütün çocuklar gibi benim hayal alemiminde henüz işlenmemiş temeline gerçek olaylar ve varlıklar gibi yerleşir, öylece kalırlardı. Bunlar ilk çocukluk hayallerimin en alt kademelerinde daima canlı olarak yaşarlardı. Aşk veya savaş destanlarının havası hurafelerden başkaydı. Bunlarda yaşayan tabiat dışı mahluklar değil, insanüstü kahramanlardı. Lirik öykü ve destanların hepsinde müşterek olan şuydu. Bunlarda aşk hiçbir zaman visale ulaşamayan bir şey, yani ebedi bir hasretti. Mecnun Leyla'yı arar, Leyla için yanardı. Fakat Leyla'yı gördüğü zaman tanımaz ve her rastladığı kıza "Sen Leyla mısın?" diye sorardı. Cevap alması da şart değildi. Çünkü Leyla'yı esen rüzgar, uçan kuş, çağlayan su yahut da dağda dolaşan gazal yavrusu pekala temsil edebilirdi. O zaman sazını alır, ebedi hasretinin yani mutlak ve soyut aşkının coşkunluğunu anlatırdı. Fedakarlık, kahramanlık hiçbir karşılık için değildi. Mecnun çöle düşer veya başına kuşlar yuva yapardı. Ferhat kaya deler veya dağı dağ üzerine kordu. Halbuki onların sevgilileri olan Leyla'lar, Şirinler bu maceralarda ancak pasif birer süjedirler. Her biri bir hayale aşık olan ortaçağ şövalyelerinin o hayallerde yaratılan prensesleri gibi bir şeydirler. Sonra destanların anlattığı bu sevenlerden hemen hiçbiri sevgilisine kavuşamaz. Kavuşsa da birleşemez. Birleşse de bu birleşme bir dünya visali olmayıp ancak ölüm onları ebedi visale kavuştururdu. Onun için taş basması kitaplarda sevgililer daima başları birbirlerine doğru eğilmiş, fakat hiçbir zaman birbirlerine ulaşmayan narin servi ağaçları şeklinde resmolunurlardı. Fakat benim çevremde bunları seyredenler bu tabiata uymayan resimleri hiç yadırgamazlardı. Herkes onlara kendi meyline, kendi hayal kudretine göre şekil ve mana verirdi. O zaman bazen sessiz, bazen hıçkırıklı gözyaşları, herkesin kendi içinde, kendi hayaline göre işlediği bu macera için için akar dururdu. Hatta bu yaşlarda herkes biraz da kendi için ağlamakta gibiydi. Çünkü ayrılık, hasret ve gurbet bizim kenar mahallenin de melankolik unsurlarıydı. Bizde kadın ve erkek daima ayrı yaşardı. Evlenmeler ne de olsa bir aşkın eseri olmaktan ziyade geleneğin emriyle olurdu. Böyle olunca da tabiatıyla tatmin edilemeyen ve hatta ne olduğu da açıkça bilinmeyen arzular ve buna benzer duygular elbette ki ancak destanların anlattığı şeylere uymaktaydı. Bir de aşık divanları vardı ki onlarda Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı öykülerinde olduğu gibi bir aşk macerası değil, sadece aşkın kendisi dile gelirdi. Aşık Ömer, aşık garip divanları baştan başa bir yakarıştı. Aşık sevgilisinin hatta kim olduğunu da bilmezdi. Fakat hiçbir zaman elde edilemeyen bir ahunun, yani tamamen soyut bir ruh bağlılığının bütün ömür boyunca süren çekiciliğiyle diyar diyar dolaşırdı. Bu cezbe bu destanlarda sonsuz bir hayal genişliğiyle ifade edilmiş bulunurdu. Ben bu aşkın biraz soyut, biraz insanüstü bir aşkın cezbesini ve sihrini içimde bir ürperti halinde daima yaşatmışımdır. Anamdan ve biraz yaşım gelişince benden başka okuma bileni olmayan bizim kenar mahallenin gece toplantılarında bütün bunları okumak bize düşerdi. Hurafeleri, öyküleri, destanları, divanları ve cenk masalları takip ederdi. Zamanlar, mesafeler durmadan birbirine karışırdı. Kenar mahalle manevi hayatının bir cephesini böyle yaşardı. Bana gelince ben yalnız okumak veya okunanı dinlemekle kalmazdım. Bir de dinleyenleri inandırmak ve onlarda tesirler yaratmak durumunda olduğum için dimağım haddinden fazla çalışırdı. Zaman olurdu ki kendimi bütün bu duyguları duyan, bütün bu maceralara karışan kahramanlardan biri gibi hissederdim. Beni dinleyen bütün benim yaşımda çocuklardan başka türlü olduğuma ve yolumun onların yollarından başka türlü olacağına inandığım olurdu. Kumral yüzü renkli, narin fakat sıhhatli bir çocuktum. Okuma bilen bir ananın oğlu oluşum ve okuma bilişim zaten mahallenin diğer çocuklarının da beni kendilerinden biraz daha başka görmelerini tabii kılmıştı. Beni çetecilik oyunlarında ve kavgalarında pek başa seçmezlerdi ama itibarlı çocuklardan gene de ayırmazlardı. Böylece mahallenin kadınları ve çocukları benim okuduğum destanları, divanları dinlerlerdi. Ben ise anamdan dinlediğim yahut kendi okuduğum destanların, öykülerin maceralarına karışmak isterdim. Anamın da benim için rüyaları, kehanetleri benim bu ön sözlerimi beslerdi. Ona göre ben er geç bu mahalleden ayrılacaktım, çok okuyacaktım, uzak memleketlere gidecektim ve bir gün büyük adam olacaktım. Böyle olunca da o zaman çocuk ruhumu adeta ben hissetmeden saran hayaller, düşünceler beni zaman zaman çocukların kalabalığından ayırırdı. Yalnızlığa, düşünceye, belirsiz arzulara sürüklerdi. Macera, aşk, kahramanlık meyilleri kendi kendilerine ruhumun ilk şekilleşmelerine karışır dururdu. Bizim mahallenin camii, küçük kiremit damlı, kapısı daima açık ve cana yakın bir mescitti. Yanındaki türbede demir parmaklıklı penceresinde geceleri mumlar yanan bir evliya yatardı. Zaten mahalle ismini bu evliyadan alırdı. Sofu İlyas Mahallesi. Gerçi bizim evler bu mescitle türbenin bulunduğu yüksekçe kısımdan oldukça uzaklara ve eteklere düşerdi ama gene de Sofu İlyas Mahallesi'nden sayılırdık. Mescitle türbenin mahalle halkının günlük hayatında mahallenin çeşmesi, fırını gibi yer alan mahalle halkıyla beraber yaşayan bir yeri vardı. Zaten bizim mahallenin müşterek tesisleri de bunlardan ibaretti. Bir mescitle bir türbe, sonra başka ve daha aşağı bir yerde bir çeşme, bir fırın ve bir bakkal. Her gün akşam namazlarında yahut da Ramazan'da teravih namazlarında cemaat mescitte namaz kılarken mahalle çocukları teklifsizce mescit kapısına toplaşır, ibadeti seyrederdik. İsim duaları, sakal duaları, tövbeler mescitte yapılırdı. Güvey girecek yahut askere gidecek delikanlılar bir çeşit törenle mescit önünde toplanır veya uğurlanırlardı. Cenaze namazları da orada kılınırdı. Mescide bitişik evliya türbesi de tıpkı bu mescit gibi mahalle hayatının yaşayan bir unsuruydu. Çocuğu olan veya olamayanlar, çocuklarına at koyan, kızlarına koca isteyenler, askerdekilere terhis dileyenler evliyaya mum adarlardı. Türbenin küçücük penceresinde mum yakarlardı. Bu Ermiş'i rüyalarında görmek ve ondan dileğinin cevabını almak için istihareye, yani dualar, niyetlerle uykuya yatanlar da olurdu. Bazı kadınlar onu sık sık gördüklerini söylerlerdi, bunu hayra yorarlardı. İşte anam da böyle bir istihare rüyasında benim yolumun ve yıldızımın uzaklarda olduğunu gördüğünü söylerdi. Ben bu sözleri dinledikçe ilerisi bana sanki önceden malum olmuş gibi bir takım yolculukları geleceğimin kısmetleri gibi sayardım. Zaten mahallede kadınlar erkeklere bakarak daha içli bir imana bağlıydılar. O zamanlarda yaygın bir tarikatın kolu bu mahalleye kadar inmişti. Anam mahallenin kadınlarına, kızlarına yalnız dikiş dikmeyi, kasnak örmeyi yahut namaz kılmayı öğretmekle kalmazdı. Bu tarikatın zikirlerini, dualarını da belletirdi. Hele her yıl bir gece vardı ki mahallenin en imanlı kadınları o gece bizim evdeki küçük odada toplanırlardı. Yatsı namazı kılındıktan sonra ortaya çıkarılan çok uzun bir tesbihin etrafında halkalanırlardı. Gittikçe derinleşen bir ruhi bağlanış içinde sessiz sedasız zikre, ibadete dalarlardı. Bu zikir uzun sürerdi. Ben zikir başlarken odanın bir köşesine sinip tesbihin etrafında halkalanan kadınların sağa sola dalgalandıklarını seyrederdim. Fakat bu ibadetin sonuna kadar uyanık kalamazdım. İbadet ve dua bu mahallenin manevi hayatının günlük ve diğer bir cephesiydi. Sınırları çok yerde birbirine karışan mahalle ile mezarlık arasında içli dışlı birbirini tamamlayan bir bağıntı vardı. Her evin bir parçası o mezarlıkta yaşıyor gibiydi. Biz çocuklar bu mezarlıklar arasında korkusuzca oynardık. Büyükler mezarlığın yanından geçerlerken dualarını okurlardı. Mahalle cemaati oraya sık sık yeni sakinler getirirdi. Kandil yahut bayram gecelerinde mezarlığın şurasına burasına içinde mumlar yanan fenerler yerleştirirlerdi. Ne ölüm ne de mezar mahalle halkı üstünde olağanüstü bir korku yaratmıyordu. Dünya varlığı ebedi hayatın kısa bir geçidi sayılırdı. Bunu büyük küçük herkes böyle bilirdi. Fani dünya bir misafirhanedir tekerlemesi bizim mahallede büyük küçük herkesin dilinde sık sık tekrarlanırdı. Böyle olunca da bugünkü ve yarınki yahut toprak üstü ve toprak altı hayatını birbirinden ayırmaya pek lüzum görülmezdi. Daha doğrusu insanlar toprak üstü veya toprak altında bizim nasibimiz olan hayatın şu veya bu safhasını yaşıyor sayılarak ölümü de hayat kadar tabii görürlerdi.